Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.
Efendim iyi akşamlar. Sportif Gündem programına hoş geldiniz. Yapımda Ali Suat Günek, teknik yapımda Özden Koç'la birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yayın triosu şu anda oluşmamış durumda. Ali Kunak'la birlikteyiz. Ali Kunak hoş geldin.
Merhaba efendim.
Tansu Polatkan da birazdan gelecek buraya. Şu anda yolda. Biz seninle başlayacağız. Sonra onun da katılımıyla gündemdeki spor olaylarını aktarmaya çalışacağız. Başlamadan önce telefon numarası da vereyim. Bize görüş, öneri ve düşüncelerini aktarmak isteyen dinleyiciler olabilir. +90 312 463 34 19 +90 312 463 34 21 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca Facebook'ta da Sportif Gündem programı başlığı altında tekrar ulaşmanız mümkün. Elbette ki görüşleriniz, düşünceleriniz önemli. Evet, şimdi tabii ki aradan sonra futbol tekrar başlıyor. Aslında ara bizi bayağı bir bunalttı, onu da söylemek lazım. Değil mi? Futbolun şeyine alışmışız, temposuna.
Evet.
Birdenbire kesilmiş olması.
Süper Lig olmayınca sanki bir boşluk oluyor.
Büyük bir boşluk oldu. Bir de tam Trabzon, Galatasaray ve ligi de force edecek maçların eşiğinde Fenerbahçe, Bursaspor'u da düşünürsek büyük bir heyecanla belki bekliyorken ya da hazırlık yapıyorken başka bir şey gündeme geldi. O başka bir şey ister istemez hem şiddet anlamında konuştuk burada, hem futbol anlamında bizim kafamızı karıştırdı, canımızı sıktı. Farklı bir arayış noktasına doğru gittik. Sayın Cumhurbaşkanı kaptanları kabul etti.
Evet, bu aslında konuşulması gereken bir konu. Cumhurbaşkanı'nın kaptanları kabul etmesi.
Evet.
Ve kaptanlarla olan konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın hakemlerle oynamayın, hakemlere itiraz etmeyin şeklindeki evet, öğütlerde altına çok kalın çizgilerle çizilmesi gereken cümleler. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da buradan hakem camiasının bir ferdi olarak hakikaten şükranlarımı, teşekkürlerimi gönderiyorum.
Tabii. Doğru. Şöyle söyleyeyim. Kendiliğinden bir takım şeyleri onarması beklenen camianın unsurları, elemanları, yani futbolcular, teknik adamlar, yöneticiler, ancak bu kadar çok üst düzeyden bir uyarıyla söylemlerini, akıllarından geçirdiği işleri farklı bir noktada, yani şunu kastediyorum, daha sakin, daha kargaşa yaratmayacak içerikle kamuoyuna aktarma ihtiyacı hissetmeye başladıklarını anlatmaya başladılar.
Başladılar da hiçbir, daha maçlar oynanmadı ya.
Oynanmadı, evet.
Yani maçlar oynandıktan sonra ben bir iki kritik pozisyon, karar ya da bir iki seyirci olayı, saha olayının sonrasında verilen bu demeçlerin unutulacağı konusunda ciddi tereddütlerim var.
Endişelerim var. Ama yine de şöyle söyleyeyim. Ben o toplantının içeriğiyle ilgili aşağı yukarı bir fikrim var. Tabii ki basına yansıyan kısım var. Basına yansımayan kısımları var. O basına yansımayan kısımlarında futbolcuların kendi aralarındaki iletişimde aslında çok büyük problem olmadığına ilişkin görüşleri, aktarışları hepsi yaşandı. Zaten kamuoyuna yapılan açıklamalarda, futbolcu bazında yapılan açıklamalarda Hasan Kabze konuştu, Emre Belözoğlu konuştu, bir iki arkadaş daha konuştu. Onlar da hep olumlu mesaj verdiler. Burada çenesinin tutmasını beklediğimiz unsurlar tabii daha çok işin yönetsel tarafında duran insanlardı. Şimdi bir haber daha çıkmıştı Milliyet Gazetesi'nde bu toplantıdan sonra. Kulüp başkanlarının da bir araya getirilmesi gibi bir ihtimalden bahsedildi ya da durumdan bahsedildi. Burada da konuşmuştuk, hatırlarsın.
Evet.
Başka platformlarda da dile getiriyoruz. Hani kulüp başkanlarını genelleme değil, Fenerbahçe kulüp başkanıyla Trabzonspor kulüp başkanı yan yana getirse, onun yanına da Galatasaray kulübü yöneticilerini koysa fazla bir sorun çıkmayacakmış gibi ya da o sorunların kapıdan çıktıktan sonra başka bir hale geleceğine yani ilişkin ihtimal var.
Sadece bu üç kulüp başkanlığında sorun var gibi şey yapmak yerine tavanda bunları, sorunları hallederlerse alttaki sorunlar zaten kendiliğinden çözülür diye bir cümle kurmak
ama
daha
böyle,
doğru olur.
Ama böyle bir şeye çok niyetli olmadıklarını gösteriyorlar tabii ki.
Başarıya ulaşılacağı konusunda herhalde bu işi organize etmeyi düşünenlerin de tereddütleri var ki tam cesaret edemediler.
Ama bunun cesaretini kırması beklenen, kırılacağını hissettiren unsur neydi diye sorduğumuzda hem Futbol Federasyonu, hem Kulüpler Birliği, hem de devlet tarafından, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın da dile getirdiğini tahmin ediyoruz. Tahmin değil, bu konudaki görüşler var. Konu bu sporda düzensizliği ve şiddeti önleyecek olan 62-22 sayılı yasanın bir an önce hayata geçirmesiyle ilgili bir beklenti. Yani şöyle, yasa var, uygulama sorunu var. Hani sanki yasa yetmiyormuş da üzerine daha ağırlaştırılmış cezalar koyalım, daha farklı noktalardan değerlendirmeler yapalım, eleştiriler yapalım, o zaman belki bunlar hizaya girermiş gibi bir kanı var kamuoyunda. Hayır, öyle bir şey yok. Yani bu 62-22 de çok ağır şeyler.
Yasa uygulanmıyor.
Tabii. Bundan önceki 5800 küsur sayılı bir yasa vardı. O da aslına bakarsan yeterliydi ama uygulanmıyor. Sonuçta uygulamadığınız bir yasanın hangi unsurlarıyla adam bas bas bağırıyor, hakaret ediyor. İşte hakemin canını okuyor, futbolcunun canını okuyor, rakibin yöneticisinin canını okuyor. Eyvallah deyip arabasına binip gidiyor yani. O zaman tabii ki konuşur. Hani bu konuda en muzdarip görünen, muzdarip değil bu karşılığı anlamında, elbette ki Aziz Yıldırım'la İbrahim Hacı Osmanoğlu. Onlar söylemlerinin karşılığını alıyorlar ama fakat onlarla sınırlı değil ki bu iş. Bu diğerleriyle de, diğerlerini de içine alan bir kargaşa. O zaman ne? Uygulayacaksınız yani. Uygulamazsanız bunun ötesi, berisi, başka tarafı yok. Mutlaka uygulayacaksınız. Para cezası ise para cezası. Müsabakadan mense, yani izlememe, sahaya girememe ise bu. Konuşmamaysa, konuşmayacaksın arkadaş, artık demeç vermeyeceksin ise o. Yani ve en uç noktada da bazı büyük para cezalarından sonra da hapis cezaları da söz konusu yani. Hani biz kimsenin sportif bir olay yüzünden, ben kişisel olarak senin de aynı şeyi düşündüm sanırım, hapse girmesi gibi bir şey olamaz. Ama eğer iş silahlı müdahaleye kadar gidiyorsa o zaman başka bir şeyler bahsediyoruz.
Başka o zaman, sporun dışına taşıyor demektir de. Bu maç esnasında karakola gidip imza atma uygulamasının çok yaygınlaşmış olması lazım. Yani tribünlerde ki bu tür olayları yapan kişilere kesinlikle bu tedbirlerin uygulanması lazım. Hiç acımasızca. Yani bir olay çıkan tribünden 500 kişi ertesi hafta maça gidememeli. İşte bu o. 500 kişiden 100 kişi 6 ay boyunca gidememeli.
Şu oluyor yani bunun...
Biz tribünlerin, lafını unutma, biz tribünlerin boş olmasına alıştık bu sene. Sene başından beri boş olmasına alıştık. Nasıl olsa bu tribünler yavaş yavaş kendini dolduracak gibi bir hava oluşmaya başladı artık. Yani bir Paso Ligi'nin oturması, tepkilerin azalması, artık insanların oraya kendilerini gelip oturdukları zaman kimliklerini gizleyemeyecek düzeydeki insanların oraya gelmesi, bir noktaya geldik. Futbolda kalitenin yükselmesi ve seyir zevkinin de yükselmesiyle seyirci sayısında önümüzdeki bu son haftalarda ve daha önümüzdeki seneye ben biraz eskiye doğru dönüş olacağını düşünmeye başladım. Çünkü artık finale geliyoruz.
Evet, ama bak sana bunu belki daha önce konuşup konuşmadığımızı hatırlamıyorum ama bu sezonla ilgili bilgi vereyim. Çok yeni bu konuyla ilgili muhatapım olan, tabii bizler gazeteciyiz.
Tabii ki herkesle konuşuyorsunuz, araştırma yapıyorsunuz.
Evet, karşı karşıya geliyoruz. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın bu sezon sattıkları kombine biletlerin sayısı geçen sene sattıklarından daha fazla. Ama niye boşluk var? Değil mi? İlginç. Yani boşluğun bir anlamı olması lazım. Şimdi 30 bin kombine satmışken 40 bin bu sezon, yani bu rakamlar afaki rakamlar. Satmışsanız o zaman bu tribünlerin hiçbir maçta boş kalmaması gerekir. Değil mi? Yani bir anlamsızlık var. Anlamsızlık çok açık tabii ki. Daha önce yani Pasolik devreye girmeden kulüp yöneticilerinin 3000, 5000 bilet alarak dağıtmaları, o dağıttıkları kişilerin futbol maçı izlemekten başka amaçları daha çok fazla ön planda tutarak stada gelmelerinin sonucu o kalabalıklar diye bir iş çıkıyor ortaya. Şimdi bu konuda hem fikir olan insanların sayısı bir ayrı fazla. Yani hayır canım öyle değildir diyen daha hiç duymadım. O zaman Pasolik'le ilgili, yani e-biletle ilgili yapılan uygulamayı fişleme, işte şu bu dayatma, zoraki buna itme halkı gibi gerekçelerle anlatmaya çalışırsak o zaman bir tuhaflık ortaya çıkar. Eğer geçen sezondan daha fazla bilet satılmışsa, değil mi? Yani bunu ne diyeceğiz? Almış adam bileti, yani bayağı yüksek, daha yüksek oranda almış. O zaman eski düzenin hem yönetici hem o tribünleri ayağa kaldıran futbol şiddetinin kahramanları diyeyim. Yani kahramanı olumlu anlamda söylemiyorum. Daha ağır laflar kullanacağım da tuttum kendimi doğrusunu istersen. Ama tabii kimse eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla maça gitmek istemiyor. İnsanlar maça gitmek istemiyorlar. Yani gece maça gitmek zaten ölüm artık. Gündüz maçı sınırlı oynanıyor. Ya da büyük kulüpler yayıncı kuruluşla doğru orantılı ilişkilerle bakıldığında buna yanaşmıyorlar filan. Ama bunun hepsinin sonunda bir ortaya kargaşa çıkıyor. Düzensizlik çıkıyor. Düzensizliğin en uç noktasında iki hafta önce yaşadık işte. Dolayısıyla bu anlamda umarım kulüp başkanları da, futbolcular da, tabii ki bizler de, bizlerin, ama şöyle söyleyeyim, medyanın doğrudan %100 bu şiddetin oluşmasında esas etkisi vardır diye bir iddiada bulunmaktan biraz çekinirim. Ama
bu çorbada herkesin tuzu var.
Hepimizin tuzu olduğunu iddia ediyorum ama bizim içimizde de bu işin çığırından çıkaran, hakikaten bunlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar arkadaş dedirtecek seviyesizlikte insanların olduğunu da hatırlatmakta fayda var.
Bu aslında bu vahim olay belki de iki hafta boyunca insanların böyle centilmenlik dolu bakışlar, mesajlar vermesine neden oldu. Bir bakıma böyle bir faydası oldu. Ve çok tesadüf, daha önce de planlanmıştı ama senin de moderatörlüğünü yaptığın bir oturum vardı.
Evet, evet.
Bir çalıştay vardı bu hafta.
O çalıştay tabii medyanın, aslına bakılırsa hem TRT'nin hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da birlikte organize edildiği, işin başından beri takip ettiğim bir şey ve içinde de bulundum.
Evet, moderatör olarak da vardı.
Yer aldım. Orada medyanın muhatabı olan bütün unsurlar tarafından masaya yatırıldı. Yani masalara yatırıldı. Çünkü toplam 6-7 oturum oldu ve o oturumların hepsinde spor medyasının unsuru olan amatör sporlar, profesyonel sporlar, efendim bu işin sporcu boyutu, teknik adam boyutu, sporcu, kadın sporcu boyutu, erkek sporcu boyutu, amatör, voleybol, basketbol gibi pek çok başka branşları da içine alan, hatta herkes için spor vesaire gibi işleri, resmi kurumların spora olan, futbol olan sahiplenmesi ya da ilgisiyle ilgili pek çok konu konuşuldu. Ama şu çıktı bak ortaya. Bu tuhaf bir şey Ali. Burada da dile getirmek lazım. Orada da ben dile getirdim kendi adıma düşen zaman dilim içerisinde. Şöyle, herkesin bütün hem vurmak istediği alan medya. Siz şöyle, siz böyle, siz şunu yapıyorsun suçlamayla yorumlanıyor. Ama bir yandan da diyor ki mesela sorular. İşte amatör branşlar diyor medyada daha çok ne zaman yer alacak diyor. Bir tane il müdürü dedi ki Bayburt'taki güreşleri ne zaman daha çok ne zaman göstermeye başlayacaksınız diye. Yani bunu dert edinmiş ve soruyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama şunu fark ettik. Ben kendi adıma söyledim orada. Belki bir sonuç, hani medyaysa konu, onun üzerinden gidiyordum. Medyanın ne yaparsa yapsın, ne ederse etsin, hiç kimse tarafından, hiçbir kesim tarafından, hiçbir açıdan, hiçbir noktadan bunlar da işlerini çok yerinde, güzel, şahane yapıyorlar diye yorum alması söz konusu değil.
Aslında.
Herkes, medyanın muhatabı olan bütün unsurlar sadece ve sadece ağırlıklı olarak böyle tanık olduğum için kendi açılarından en fazla ne olabilirin derdine düşmüş durumdalar.
Herkes kendi penceresinden bu medya olayında ben nasıl daha fazla yer alırım, nasıl yer bulurum onun peşine gözüyor. Yalnız ben bir şey dikkatimi çekti. Senin oturumun yayınlandı, ben izledim. Sen burada bize kibar davranıyorsun ama orada konuşmacılara bayağı zaman zaman çıkışlarda yapıyorsun.
Oldukça yani. Sert gittiğim anların olduğunu düşünüyorum. Bu arada değerli dinleyiciler, Tansu Polatkan yayın tüyosunu şu anda tamamladı. Hoş geldin Tansu
Teşekkürler.
Abi.
Teşekkürler.
Hoş geldiniz abi. Hoş
bulduk, iyi yayınlar.
Nefesin düzelmesi için biraz sana istersen izin verelim. Biz bu şu sertliği şeydeki İstanbul'da düzenlenen TRT'nin ve Gençlik Spor Bakanlığı'nın birlikte düzenlediği spor ve medya konferanslarının diyeyim. Çünkü iki gün sürdü.
Evet.
Onun da medya ve şiddetle bağlantılı analizini de yapmaya çalışıyorduk. Laf lafı açtı. Biz hiç daha doğru düzgün futbola ve haftanın maçlarına şuna buna girmeden
maçı başlatmadık.
Ben düdüğü çalıyorum o zaman. Başlama vuruşunu
böylece
yapalım.
Böylece başladı. En son belki bu konuyu tamamlarsak Ali ile. Evet, ister istemez. Çünkü iyi bir şey ortaya çıkması için herkesin gerekli ve yeterli anlayışı ve kafa yorma meselesini halletmesi gerekiyor. Yani eğer orada kendi derdini anlatmaya çalışırsa ağırlıklı olarak
ya da kendi reklamını
yapmaya çalışırsa ister istemez müdahale ediliyor. Benim yönettiğim oturumda bazı çıkışlar ve sertliklere sebep oldum. Ama şöyle uyarmak zorunda kalıyorsun.
Gayet tabii. Bazı konular saptırıldığı zaman, olayın dışına kaydığı zaman.
Bize burada çok kibar davranıyor Tansu abi. Orada dün parçaladı insan.
Yalnız bir şey oldu yani. Hak edene söyleyeceksin.
Söylemek lazım Tansu abi. Yani çünkü
herkes
o zaman
yerini bilmeli.
Evet, hangi konumda ne söylediğini de bilmeli.
Tabii.
Adam Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını mı koymuş kendi çapında bilmiyorum. Birisi yani neredeyse oturumun şey yapacak. Bütünlüğünü bozacak.
Kontrolünü yani. Eline alacak yani.
Kontrolü eline alma değil, darma duman edecek yani. Biraz daha ama kavradığım anda daha ikinci cümlesine başlamadan susturarak öyle birkaç tane bir şeyler oldu. Evet, evet. Ama neyse medyanın şunu dedim sana da söyleyeyim Tansu abi. Oradaki ağırlıklı olarak bütün yapılan toplantılarda medyanın muhatap olduğu bütün unsurlar yani sporcu, teknik adam, yönetici, şu bu herkes vardı orada. Onların bakış açısına baktığımız zaman medya ile kimsenin hiç iyi ilişki kurma derdi yok, tamam mı? Ama şu derdi var. Onlarla ilgili hep olumlu. Tabii. Onların yanında olan.
Evet.
Sürekli. Diyor ki adam, biraz önce örnek verdim. Bayburt'taki güreşleri niye yayınlamıyorsunuz diyor yani. Bunun derdi bu yani. Hani bir güreş programı talebinde bulunsa diyelim ki TRT'den evet. Ya da başka kanallardan. Bir de şunu söyler. Onu da söyleyeyim, bu konuyu kapatıyorum. Şimdi federasyonlar şunun derdinde. Niye bizimle fazla ilgilenmiyor mesela? İstiyor ki her gün boks haberi yapılsın. Her gün boks programı yayınlansın. Her gün efendim badminton yayınlansın. Her gün işte buz hokeyi yayınlansın. Bunun derdindeler.
Canım hak ettikleri zaman da yayınlanıyor.
Başarılı
şimdi,
olunca tabii, yayınlanmıyor.
Halter yani. Şampiyonası yayınlanmadı mı? Tekvando Federasyonu'nu konuk etmediniz mi?
Evet.
Yani basketbolda işte Fenerbahçe'nin kızların başarısı yansımıyor mu?
Yansıyor. Ama anlık bakıldığınca böyle sorunlar çıkıyor. Dolayısıyla şiddetin tabii ki bir unsuru da medya kabul. Yani körüklemesi tabii, açısından tabii. Ortaya konulanmadı. Onu söyledi Ali Kunak. O yüzden bu şekilde tekrar ifade ediyorum. Ama bir tarafından hep beraber tutacağız.
Şimdi az önceki konuya hemen şöyle dönelim. Mesela birçok federasyon yurt dışına giderken haber vermez. Gider. Yanlışlıkla orada bir bronz madalya ya da gümüş madalya alırsa dönüşte vay bizden haber vermediniz bizle ilgili. Ya giderken sen kimseye haber vermedin ki kardeşim, sessiz sedasız gittin. Çünkü hiç ümidin yoktu. Ama tesadüfen orada böyle bir yanlışlıkla bir şeyler alındığı zaman az önce senin de belirttiğin gibi bizden niye bahsedilmiyor oluyor.
Evet tabii ki bir de şu da bir gerçek. Hani tamam futbol konuşuyoruz da ama tamamen futbolda da olsa diğer işlerde de olsa işin skorla ilgili bölümüyle bu kadar çok kafa yorduğumuz sürece zaten de bir halt olmaz yani bu işlerden. Hani spor kültürün var mı? Yani spor kültürünü bütün topluma yayabilmiş misin? Okulunda, okullarda atletizm, olimpizm bilmem ne gibi sporun ruhu olan kavramlarla ilgili çocuklara bakıyor musun? Geliştiriyor musun küçük yaştan beri? Onlara bakacağız yani. Ama eleştiriye gelince herkes eleştiriyor. Şimdi ligle başlayalım. Antep Konya 1-1 berabere kaldı.
Sen dikkatli bir şekilde izledin ben onu.
Evet, hep beraber dikkatli bir şekilde televizyondan izledik.
Maalesef 90 dakikalık bir eziyetti yani.
Eziyet, evet.
Anlatan içinde, seyreden içinde.
Bu kesin. Şimdi haftanın flaş maçı tabii ki Trabzon Galatasaray.
Galatasaray maçı.
Ve Fenerbahçe Bursa maçı da önemli. Arada bir kupa maçları oynandı. Yarı finalistler de ortaya çıktı. Galatasaray Sivas, Fenerbahçe Bursa şeklinde. Onlar daha ileriki tarihlerde oynanacak ama şimdi bu haftanın maçı ve maçın hakemi diye başlayalım. Tansu abi, evet. Senden başlayalım.
Şimdi maçın hakemi
Ali Palabıyık.
Ali Palabıyık'a güveniliyor. Bunu ortaya çıkardı. Daha önce de böyle bir iyi maçta.
Söyleye sonuçta bir değişik noktadan bakılabilecek bir hakem ataması yaptırdı gibi geliyor bana.
Ya şöyle hakikaten Türk hakemliğinin derbi yönetecek yeni yüzlere, yeni isimlere ihtiyaç
var. Çok doğru, tabii.
Yani dön dolaş Cüneyt Bülent Fırat, Fırat Bülent Cüneyt, Bülent Fırat Cüneyt. Başka yok yani. Hüseyin arada bir kenarından ucundan, o da fazla giremiyor. Çünkü bir şey oluyor, illa bir takım sıkıntılı spekülatif sözler dolanıyor. Hüseyin tam giremiyor topa.
Şimdi Ali Palabey suçlanıyor yani.
Galatasaray genç takımında basketbol oynadığı için.
Oynayabilir. Herkes yani bir yerde herkes bir şeyle oynadı tabii yani, canım.
Şimdi tabii. Fırat'ı şey yaptılar, çarşı grubunun mensubu yaptılar. Evet. Yani herkese bir şeyler...
Özgür Yankaya zaten o sahada top oynuyor.
O geçmiş gol olsun. Gol atıyor diyorsunuz.
Gol atıyor, o geçmiş olsun.
Özgür Yankaya'nın maçı var bak. 5 hafta sonra maça çıktı Özgür Yankaya.
Şimdi futbol oyun kuralları Galatasaray-Trabzon maçı oynanırken de aynı. Çırçır spor, kömür spor maçı oynanırken de aynı. Yani yıllarca bu hakemleri böyle ayırt etmekte yanlışlık vardı.
Evet.
Yani şimdi bana göre Ali Palabuy'a güveniliyor ve de adam bu güveni kazanacak işler yapmış. Yani durup dururken
sinyal
de
vermiş yani.
Sinyali vermiş. Durup dururken de Trabzon Galatasaray maçına verilmez.
Evet.
Yani bunda bir ışık görülmüş ve de bugüne kadarki çizgisi de bunu hak edeceğini göstermiş. Yani Türkiye'de hakemlerin şanssızlığı futbolcuların iyi niyetli olmamaları. Yani futbolcu hakeme yardımcı olmadığı için bizim hakemlerimiz de sıkıntı yaşıyor.
Şimdi söz verdiler ama olacaklar.
İnşallah.
Ali Palabey'in şansı bu aslında.
Yani tamam, bu çok sıcak bir şeyde yakaladı Ali Palabey bunu. Evet.
Çünkü bir de sakin bir yapısı var. Evet. Sahada hakikaten oyunculara yaklaşımı insanca, hiç sinirlenmiyor. Evet. Kendine hakim oluyor. Oyuncular, o sakin yapısı da oyuncuların sinirlenme şeylerini katsayıdan biraz daha aşağı, yüzdesini aşağı çekiyor.
Zaten hakemin oyunculara sinirlenme hakkı yok. Hakemin elinde düdük var. Şimdi ben bunu yıllar önce Erman'a da söyledim. Bu bazen böyle kaşlarını
çatır.
Erman Toroğlu üstüne yürüyor falan. Ya sen dedim elinde düdük var kardeşim. Niye kızıyorsun? Niye sinirleniyorsun? Sen faulü vereceksin. Dönüp arkanı gideceksin yani.
Hakemler niye böyle kızsın ki yani, değil mi?
Yani.
Şimdi Erman'ın bir şeyi vardı. Ben tabii Erman abiyle çok, en çok maça çıkan hakemlerin başında ben geliyorum.
Doğrudur.
Yani en fazla birlikteyim. Gerek yurt dışında, yurt dışında. Şimdi onun bir huyu var. Adama niye faul yaptı diye şey yapıyor. Evet. Fırça atıyor.
Kızıyor ya tabii.
Fırça atıyor ya. Hakemin işi bu değil. Yani. Ama o futbolcuda gelme özelliğini belki şey yapamadı, tam bırakamadı.
Evet. Ama onun maçında da ayak kırıldı biliyorsun değil mi?
Evet, Okan Buruk.
Yani
evet.
Benim uzaktan gözlediğim oydu ve her defasında söylemişim. Ya senin elinde düdük var, niye kaşını çatıyorsun, kızıyorsun, sinirleniyorsun? Çal düdüğü, dön git. Yani Ali Palabuy'un böyle bir şansı var. Şimdi Galatasaray, Trabzon ya Trabzonspor Galatasaray maçına bakınca Trabzonspor biraz Galatasaray'a bilenmiş gibi geliyor bana.
Öyle
yani geçmiş haftalardaki kaybettiği prestijini, kaybettiği puanlarını Galatasaray maçıyla affettirecek aşamaya geldi diye düşünüyorum.
Peki Tansu abi, soruyla destek olayım sana.
Tabii.
Transfer çalışmaları yapan bir kulüp, o, diyelim ki o mevkilerde oynayan oyuncuları da düşündüğün zaman bu bilenmeyi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilir mi?
Ya olaya profesyonelce bakıyorsa futbolcular onu ilgilendirmez. Sonra kimin gideceği, kimin kalacağı henüz belli değil Trabzonspor takımda. Belki gelecek oyuncularla ilgili bir takım tasarılar var da kim gönderilecek henüz açıklanmadı. Ama iyi kötü kendini bilir bir takım insanlar. Ama o 11'dekilerin çoğu zaten gitmeyeceğinin bilincindedir ya.
Bir de belki de Kamçı da olabilir.
Kamçı da olabilir tabii. Yani bak ben bunu çok da iyi oynuyorum. Tamam, niye işte benim yerime adam arıyorsun?
Bunu tartışmaya çalışıyorum.
Onun için ben Trabzonspor'un Galatasaray'a böyle farklı bir düşünceyle çıkacağını düşünüyorum. Galatasaray'a gelince Galatasaray savunmasında bir takım sıkıntılar var. Yani Galatasaray'ın gol yemediği maç yok.
Yok. Evet.
Yani Muslera çok da iyi oynasa sonuç olarak zaman zaman o da arkadaşlarına güvenini yitirmiş bir görüntü veriyor.
Tepki
yani,
gösteriyor
tepki
bayağı
gösteriyor.
Değil mi?
Yani çok sakin bir adamdı. Ben Muslera'nın kimseye elini uzattığını, ne yapıyorsunuz dediğini falan görmedim. Birçok kaleci birçok pozisyonun ardından sinirleniyor. Muslera da bu sene yavaş yavaş ortaya çıktı. Demek ki savunmada bir sorun var. Ha, savunmayı oturtamadı Galatasaray. İşte Sabri oynuyor, Teyes oynuyor, Hakan oynuyor, stoperler değişiyor. Dolayısıyla Galatasaray için sıkıntılı bir maç olacak.
Melo'nun oynama ihtimali olabilir. Çünkü kupa maçında denendi. Sakatlıktan ve ameliyattan çıkmış bir oyuncu olarak. Bu maçta da görev alabilir. Belki 90 dakika almayabilir ama bir süre alabilir. Galatasaray için Bu bir avantaj mı, dezavantaj mı olur acaba?
Şimdi Melo'nun o günkü haleti ruhiyesine bağlı.
Mutlaka.
Yani o bazen çok gergin oluyor, agresif oluyor, saldırgan oluyor. Bazen de oyuna kaptırıyor kendisini, hiç başka bir şeyle uğraşmıyor. Ama Galatasaray için tabii Melo çok önemli bir adam. Evet. Yani o oynadığı zaman özellikle hem savunmada hem hücuma çıkmada Melo'nun katkıları çok büyük. Ama tabii ki sakin olacak ve de rakip onu sinirlendirecek bir şeyler yaparsa
yapar.
O konuda dikkatli olacak.
Biliyorum, dikkatini çekti mi Manisa maçında? Melo yeniden sakatlanıyordu. Ama sakatlayan kişi hakemdi. Alper Ulusoy geri koç hakem Melo'da ayağını bir çarptı. Melo da farkında değil. Bir döndü, bana kim çarptı diye hırsla hakemi görünce hiçbir şey diyemedi ama bir sert bakışı vardı. Sonunda tabii gülümsemeye döndü olay da ama ilk anda bir tepki oldu.
Yalnız Melo bu sakatlık döneminde iyi bir profesyonel olduğunu gösterdi. Evet. Çok çabuk toparladı, döndü. Yani bizim futbolcularımız bu kadar bu işi ciddiye alıp sahaya o sakatlıktan sonra dönmezlerdi.
Trabzon tarafında sakatlıktan dönenler var elbette. Hani bu arada işe yaradı bir açıdan bakıldığında. Yusuf Varis zaten toparlanmıştı. Yatabare, Belkalem'in de oynayabileceğine ilişkin işaretleri var ama bunlar çok uzun zamandan beri oynamayan oyuncular. Çoğu. Dolayısıyla hani kondisyonları iyi olabilir ama
maç eksikliği
saha,
tabii.
Saha içerisindeki alışkanlıklarından uzak kalmak tabii ki sıkıntı verebilir. Ama şöyle söyleyeyim. Senin dediğinin tersine ben Galatasaray'ın hani bütünlüğünde rakamlara bakıldığında bir istatistik olarak kabul etmiyoruz. Kabul ama daha çok üstünlüğü var Trabzonspor'a karşı. Yani tabii. Sayı anlamında. Ve şampiyonluk anlamında iddiası olmayan bir Trabzon'un bir de bu konstant Ersun Yanal vesaire gibi
çekişmeler.
Bayağı ciddi çekişmeler bunlar. Etkileyecek şekilde çekişmeler. Nasıl etkileyecek çekişmeler Tansu abi? Farkındasındır. Bu oyuncunun menajeri ırkçılık suçlamasıyla FIFA'ya gidiyordu az kalsın. Güç bela engellediler adamı. Evet. Yani gitseydi hem bu anlamda bir damga yiyecekti Trabzon, hem ceza yiyecekti hem de dünyanın 12 milyon euro.
Yani takımda oynatmaması ya çekişmesi yahut adamın sorunlar yaratmasından kaynaklanıp bizimkileri de suçlamaları da yanlış tabii. Yani ırkçılık, ne yapmış ırkçılık?
Şimdi ben şöyle Konstant'ı özelinde bazı sorunlar yarattığı için bu böyle bir gündem olduğuna ilişkin tabii haberler yoğundu, kabul. Ama ben Trabzon tarafının da onu idare etmeyi başaramadığını düşünüyorum.
Olabilir,
yani.
Olabilir.
Çok fazla kişiselleşince iş, Ersun Hoca'yı da tanıyoruz zaten. Yani o han takınca artık o geçmiş olsun noktasında. Evet. Şimdi ister istemez antrenmanları yönetimin baskısıyla tekrar aldı falan. Yani bütün bunları eşittir çekince sanki Galatasaray daha üstün bir psikoloji ya da durum sergiliyormuş gibi. Bir de işte yeni dönem hazırlıklarını kavgasız gürültüsüz sürdürüyorlar. Hamza Hamzoğlu'nun da devamına ilişkin açıklamalar da yaptılar.
Ama şimdi bu maçı Galatasaray daha gergin çıkacak.
Öyle
yani
mi?
Galatasaray'ın kaybedeceği bir şeyler var. Trabzonspor'un kaybedeceği bir şey yok. Trabzonspor kopmuş ve daha stressiz oynayacak, daha rahat oynayacak. Bir bakalım. De işin bir başka şekli, Trabzonluların çoğu Galatasaraylı. Belki seyircide bir denge olacak.
Bu önemli bir laf.
Önemli bir yaklaşım.
Şundan Tansu abi, çünkü bunu bir Galatasaraylı yöneticiden dinledim galiba. Trabzon'da Galatasaraylı çoktur diye.
Tabii yani Trabzon hep Galatasaraylı.
Söyleyemezler ama çok fazla Galatasaraylı vardır diye.
Trabzon'un üç büyüklerle yapmış olduğu maçlarda en az tepki Galatasaray maçında.
Tabii.
Yani Fener maçları zaten malum. Beşiktaş biraz altı. Evet. Galatasaray en az olur.
Şöyle bir tabii biraz esprili bir şekilde ifade edeyim ama yine de üzerinde belki bir iki cümle ederiz. Şimdi Fenerbahçe şampiyon olmasın diye Trabzonspor'un Galatasaray'la agresif, senin dediğin gibi Tansu abi, çok istekli ve bir toparlanalım eforu sergilememe ihtimali olabilir mi acaba?
Futbolcu bunu düşünmez.
Yani. Seyirci bazında.
Seyirci olabilir tabii. De futbolcu.
Seyirciler böyle düşünüyorlar. Yani.
Seyirci
ama
düşünebilir.
Futbolcu için, teknik adam için Tansu abi dediği çok önemli. Şimdi geçen hafta da Konya'ya, yani geçen
tabii.
hafta değil de Konya'ya yenildi. Evet. Önemli puan kaybı oldu. Şimdi dediğiniz gibi bu maçı alan belki de önümüzdeki sene takımda yer bulacak.
Tabii.
Ya da bu maçta bir aktivite göster, iyi bir aktivite
belki
göster.
Belki piyasasını yükseltecek. Piyasasını yükseltecek tabii.
Tabii daha bir de Beşiktaş'la da oynayacaklar. Beşiktaş'la, tabii. Ama bir de Galatasaray Beşiktaş maçı olacak.
Tabii.
Ligin kalan haftalarını şekillendirecek
maçlar bunlara. Şekillendirecek bu hafta. Şimdi mesela Fenerbahçe'nin Bursa'yla oynayacağı maç hiç kolay değil.
Söz konusu bile olamaz tabii ki. Bursa'da
Fenerbahçe'nin en zor maçlarında bir tanesi var. En zor maçlarında.
İkisi de kupa maçı oynadı ama Fenerbahçe o psikolojiyi üzerinden atma adına yararlı olmuştur. Ve 4 gollü bir galibiyette herhalde. Orada hakemin verdiği penaltı Ali Palabili'ye geleceğim ama Fenerbahçe'nin oynadığı karşılaşmada bir penaltı ve kırmızı kart hikayesi var. Onunla ilgili senin söyleyeceğin bir şeyler olabilir.
Yani şöyle kimdi maçın hakemi?
İker Mustafa.
Mustafa İker Coşkun. Evet, Mustafa İker Coşkun. Şimdi Mustafa İker Coşkun'u dinlendirmeden aldılar. Epeyden beri maçı yoktu Süper Lig'de. Bir soğukluğu vardı. Ve o soğukluk sonrası bu maça verilmesi bence hataydı. Yani Fenerbahçe ki böyle bir olaydan sonraki Fenerbahçe maçına çıkacak hakemin çok daha tecrübeli, oturaklı, oyuncu psikolojisini bilen, seyirci psikolojisini bilen bir yapıya sahip olan. İker Coşkun daha aşama kaydeden. Evet. Yani Fenerbahçe maçlarına alışmış bir hakem değil. Merkez Hakem Kurulu'nun aslında son dönemlerde destek vermeye çalışıyoruz hep. Yani eleştirmeyelim diyoruz da. Ama ciddi atama hataları yapıyor. Yani. Mustafa İker Coşkun da bunlardan bir tanesiydi. Evet. Ve bu verdiği karar da onun sebebiydi. Ha şimdi hakeme bir penaltı verdin diye hakem kötü diye reke veren
değil, tabii.
Ama yani bir hakeme bir elbisenin bol gelip gelmeyeceğini hakem yöneticisi bilmeli.
Evet.
Yani elbise dediğimiz maç.
Tabii.
Yani burada takım elbise değil tabii. 52 beden de bahsediyoruz orada.
Ama bu olayların içerisinde bu tip işlerin olmasının bir sebebi de sensin. Bunu da kabul etmek lazım. Sürekli işte Fenerbahçe maçlarına şu hakemler niye verilmiyor? Bu maçlara bu hakemler niye verilmiyor?
Ben Mustafa İker Coşkun'un verilmesini demedim.
Ben Mustafa İker Coşkun özelinde söylemiyorum ama bu tip kışkırtmalar yapıyorsunuz.
Vada vadaları var.
ama şöyle takip ediyoruz. Bak şimdi ben sana bir örnek vereceğim. Diyeceksin ki nereden buldum bunu nereden çıkardım? Şimdi Mete Kalkavan Beşiktaş İstanbul Belediye maçı yönetti bir önceki hafta. Dembaba Yalçın pozisyonu vardı.
Penaltı.
Müsabakanın 6. hakemini ilgilendiren bir konu. Tam onun önünde. Müsabakat 6. hakem Bülent Birincioğlu. Kardeşimiz. Bu hafta bir maçta görevli. Hangi maçta? Beşiktaş Kasımpaşa. Yine 6.
hakem.
Yani şimdi bunu verirseniz bu olmuyor.
Olmaz, tabii.
Bunu verdiğiniz zaman denge bozuluyor.
Hem yönetici kafayı takıyor hem futbolcu
yönetici
kafayı takıyor.
Kafayı takıyor. Artı evinde oturup maçı olmayan hakem de kafayı takıyor.
Tabii.
Şimdi bizde hakemlikte bir şey vardır. Diyoruz ki bir hakemin başarılı olması için o hafta evinde oturup televizyonda maç seyreden hakemin ona pozitif enerjiyi göndermesi lazım. Eğer evinde oturan hakem sahada koşan arkadaşının başarılı olmasını istemezse bu camia başarıya giremez. Evet. Ama bunu sağlayacak kim? Hakem yöneticisi. Evet. Yaptığı adaletli, sıralı, eşit atamalarla hakem yöneticisi bunu sağlayacak. Böyle bir atama olduğu zaman denge bozuluyor. Dediğiniz gibi başta yönetilenlerin dengesi bozuluyor. Ondan sonra camianın kendi içinde dengesi bozuluyor. Evet. Hatta Merkez Hakem Kurulu'nun da kendi içinde dengesi bozuluyor.
Şimdi daha önce konuşmuştuk. 5. ve 6. hakemler uyarmaya devam ediyor mu? Sadece çizgiye mi bakıyorlar?
Sorduğu zaman uyarıyorlar.
Sorduğu zaman uyarıyorlar.
Evet. Ama şimdi maçı kurtarmak adına yani orada görev yapan hakemlerin maçı kurtarmak adına net gördüğü pozisyonu bence sormasını beklemeden hakeme söylemesi lazım. Net görmüş.
Söyleme mi deniyor yani? Söylemeyeceksin.
Ya şöyle arkadaşlar.
Ortada bırakıyorlar biraz
ortada
hakemleri.
Ortada bırakıyorlar. Evet. Ama bir esas sorumluluğu hakeme verdiler. Eskiden hakem mesela yanlış penaltı veriyordu. Diyorlar ki 6. hakem vardı. Hakemde kusur yok. Şimdi hakemde kusur var artık. Bu doğru bir uygulama.
Evet.
Yani kusur paylaşımı sadece bireysel bazda değil takım bazında olmalı. Yani bir takım yeniliyorsa sadece bir kişiye kabahat bulunmamak.
Evet.
Herkes de hakem takımı da başarılı olmuyorsa o 6 kişi de kusurlu olmalı. Öyle bireyselleşmişti ki hakemler bu sebepten dolayı. Şimdi adam bir hakemle konuşuyorum baştan geliyor. Ya o bir bariz gol şansından oyuncu atılması vardı. Niye atılma diyor. Diyor ki benim tarafımda değildi hocam diyor. Ya arkadaş bu yani bu kadar bireyselleşmişti. Hakemlikte ekip ruhunu ve takım ruhunu yeniden yaratmak lazım. Hakemlere bu olguyu yerleştirmek lazım. Bu da bir takım psikolojik desteklerle olmalı. Ben bu profesyonel hakemliğe geçişte bunun önemli bir faktör olacağını düşünüyorum. Çünkü bu hafta Riva'da bu konuda bir ders verilmiş.
Buyurun detaylarını rica edelim.
Hakemlere ekip ruhu, takım ruhu, bir başarının birlikte olması ve bununla ilgili de Hüseyin Göçek ve Cüneyt Çakır yurt dışındaki maçlarından anılarını anlatmışlar, paylaşmışlar falan. Güzel bir çalışma olmuş ama şimdi maalesef bunu 6 kişi dinliyor. Bunu 36 kişi dinlesin, 66 kişi dinlesin, 166 kişi dinlesin. Herkes faydalansın.
Ama bunu az sayıda kişinin şu anda hem kendi aralarında anlatıyor olmasının da bir sakıncası yok.
Ya yani, tabii ki yok. Ama faydasının çoğalması açısından ben bunu söylüyorum yani. 6 kişi dinlemesinin 6 kişiye faydası var. 66 kişiye ise 66
kişiye. Şimdi belki de hani derler ya bir kere anlat, 10 kere anlatacağına bir kere göster diye. Şimdi bu hakemlerin göstereceği performans belki de senin dediğin gibi televizyonda izleyen hakemler için de bir mesaj olarak, bir sinyal olarak gidecektir.
Ben en çok şaşkınlıkla, ya en çok demeyeyim de neyse, lafın gelişi, sözün gidişiyle alakalı bir şey oldu bu. Bu işin hani burada da konuştuk, başından sıkıntılı olma olasılığı yüksek bir işmiş gibi algılanması yerine hani sabredilmesi gerekirdi. Tabii, değil mi? Evet. Ama kafadan hayır olmaz noktasına takıldık. Evet, evet. Yani 3 ayda ne çıkar ki, 2 ayda ne çıkar ki noktasına bayağı geniş bir hakem eskisi camiası takıldı buna. Ama şimdi bak senin anlattığın şu detay, şu farklılık orada güzel bir şeylerin sinyallerini de veriyor yani. Evet. Hani bu kadar önyargılı bakmanın gereği yok.
Marmara Üniversitesi'nden beden eğitim spor bölümünden Tuğba Kızılet var, öğretim görevlisi. Hakemlerle söylüyor. O 3 gün boyunca orada fiziksel eğitimler ve dersler verdi. Evet. Yusuf Namoğlu pozisyonlar üzerine tek tek hakemlerle konuşarak uygulamalı eğitimler yapmış. Güzel şeyler bunlar. Ama dar bir kitle olması başlangıç için iyi. Seneye zaten Namoğlu'nun söylediği bu şeyde yayıncı kuruluştaki röportajında bunu söyledi. Seneye bu tabanı yaygınlaştıracağız dedi. Yani. Evet. Seneye bunu 16 yapacağız. Hedefimiz bu dedi.
Tamam, belki işte diyecek ki genç hakem hani daha diyelim ki 3. ligde maç yönetiyor filan. Ben profesyonelliği hedefliyorum. Hayatımı da bununla kazanacağım. Ben de hayatımı buna göre şekillendireceğim diyecek belki.
Tabii. Yani belki öyle hakem böyle kazanacak. Böyle bir hedef oluşturulmalı zaten.
Yani sen parayı beğenmiyorsun ama işte fena para değil. O,
ben ona beğenmiyorum deme.
Şaka bu.
Şimdi buraya 5. ve 6. hakemi çıkarıyorlarsa o hakemlerin de görüşü olmalı. Sormadan kesinlikle söylemeliler.
Kesinlikle.
Ya şimdi ceza alanı içinde bir penaltı pozisyonu varsa ve hakem bunu kaçırmışsa oraya koyduğum 5. hakem ya da 6. hakem bunu söylemeli.
Abi sorumluluk paylaşımı olmalı yani. İşte, tabii. Şimdi şurada üçümüz de konuşuyoruz. Birimiz bir hata yanlış yaptığımız zaman diğerimiz hemen böyle bana karşı göz falan yapacaksınız ki ben yapmayacağım mı?
Belki
değil
de
mi
bu,
yani?
Bu çıkacak ortaya işte yani. Tabii. Oradaki çalışma, toplu çalışma böyle bir sonuç ortaya çıkartacak. Ve o zaman belki diyecek Yusuf abim, Yusuf hocam. Arkadaşlar siz bu ekip penaltı pozisyonu olduğu zaman müdahale edebilirsiniz diyecek. Tabii. Ama bunu kamuoyuna aktarmayalım. Tabii. Kendi aramızda halledelim diyecek. Tabii. Öyle değil mi? Yani? Bu kötü beklenti değil.
Şu anda zaten şöyle bir olay var. Bazı hakemler güvendikleri, daha önce çıktıkları, kader paylaştıkları ve iyi yardımlaştıkları hakemlere müsabaka öncesi diyorlar ki arkadaş sen eminsen beni ikaz et.
Tabii.
Bunu
tabii
söylüyorlar.
Tabii. Tabii tabii.
Yani hakem de takım oynuyor. İşte orada da 6 tane hakem oynuyor yani. İşi öyle düşünmek lazım.
Evet.
Şimdi atamalar deyince bir cümle daha söyleyeyim genel manada. Şimdi Ali Palabıyık'ın derbiler için yeni bir isim olması güzel bir şey.
Güzel.
Ama yeni isimlere hep ihtiyacımız var da. Şimdi bazı puan cetveli açısından sıkıntısı kalmamış maçlar var. Mesela bu akşam oynanan Gaziantep
Konya maçı.
Konya maçının ne düşmeyle, ne kalkmayla, ne yurt dışıyla hiçbir şeye ilgisi yok.
Şimdi maçın hakemine bakıyorsunuz FIFA hakemi, FIFA Barış Şimşek. Evet. Buraya bir sürü çocuklar var böyle fırsat bekleyen. Onlardan bir tanesi verin. Tabii. Sahaya alışsın,
disiplinli alışsın,
hata yapsın, takımı görsün.
Yani, atmosferi yaşasın.
Tabii canım tabii. Yani oradaki oyuncularla muhatap olsun, oyuncular onu tanısın, önümüzdeki seneye yatırım olsun. Ben burada Merkez Hakem
evet,
Kurulu'nun...
Bu konuda ben de sana katılıyorum. Evet. Ben de Barış Şimşek'in göğsünde FIFA'yı görünce dedim ki yani lan ne alaka bu böyle değil mi?
Yani bu tuhaf geldi bana. E tamam profesyonel yaptınız da profesyonel yaptınız diye her hafta maç verecek evet, değilsiniz evet, abi tabii. Yani.
Evet Cüneyt Çakır'a maç verilmiş bu arada. Ben,
Cüneyt'in maçı var.
Evet Karabük Gençler Birliği maçı.
Gençler Birliği. Cüneyt Çakır için Avrupa'dan güzel sesler geliyor. Ya Berlin ya da Varşova'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ya da UEFA finali için ciddi boyutta şu anda
inşallah.
Üç isimden birisi olarak Cüneyt'in adı geçiyor. İnşallah zannederim çeyrek final ayağında bir maç daha verecekler. Yarı finalde maç vermeyecekler. Ondan sonra finalde
olabilecekler.
Evet harika
diye.
Olur tabii. Yani.
Bunu için. Buraya kayıtlara not düşmüş olalım. Senin ağzından da duymuş olduk bunu.
Yani inşallah.
Bu bir olasılık tabii ki.
Ya, tabii.
Ama Ulenberg de demişti Cüneyt Çakır için. Onun hedefleri belli diye. Evet. Avrupa'da bu yıl için Avrupa'da finaldi.
Evet.
Sonra Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası hepsini peş peşe sıralamıştı Ulenberg Çakır için. İnşallah.
Dünyada ki hiçbir futbol organizasyonunda yönetmediği yarı final kalmadı.
İşte,
Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi yarı finali, UEFA Ligi yarı finali ve Euro Lig, Euro 2012'nin yarı finalini yönetti. Evet. Şimdi sıra finallere geldi
finale
diyelim.
Finale geldi artık. Yani kademe kademe gidiyor finale.
Hüseyin Göcek'in atamasında ben
Fenerbahçe Bursa maçını yani, ne görüyorsun? Bu önemli.
Rahat çıkmıyor Hüseyin bu maçları abi. Atamıyor üzerinden. Şimdi geçen de bunu söyledim ben. Galatasaray Kasımpaşa maçını iyi yönetti Hüseyin ama şimdi hakem İçinde bir maçın illa kötü gidecek diye bir koşul yok. Çok hakem o maç için uygun olmasa bile bazen şans eseri bazı maçlar kendiliğine akıyor gidiyor. Skor kopuyor. Goller tertemiz oluyor. Onun üzerine takım bir anda maç 2-0 oluyor. Öbür takım maçtan çekiliyor gibi evet. Bir hava alıyor. O zaman hakem için çok sahada büyük sıkıntı olmuyor. Ama Fenerbahçe Bursa maçı her an elektriğin 280'e çıkabileceği bir maç yani. Evet. Ki hem çatır çatır top oynuyor Bursa takımı.
Bu maç da öyle oynama.
Bu maçta da
oynanma olasılığı yüksek bir maç.
Fenerbahçe karşıdaki de Fenerbahçe yani bu az mı bir şey değil. Hüseyin'in bu maçta Allah yardımcısı olsun.
Şimdi yani Hüseyin değil genel olarak hakemlerin bir kere kararlarında standart olması lazım. Yani hiç Ahmet Mehmet'e faul yaptığı zaman çalıyorsun da Mehmet Hasan'a faul yaptığı zaman çalmıyorsan olmuyor işte. Orada iş kopuyor. Orada bir standardı yakalamaları lazım.
Başka bir şey bak detay Tansu abi Ali Kuna burada soralım hazır hakem eğitimcisi. Hani devre arası kampında yapılan çalışmada yorum değişikliği ya da yorum altını çizme olayı olarak söylenmişti. Şu ayağa basma. Ayağı kaldırır, basma sarı kart şöyle. Burada tabii kimse görmüyor bizi ama ben gösteriyorum bunu. Ayağı biraz da kaldırınca kırmızı kart şeklinde yorumlanacak diye. Görüntülerle de Ulenberg de bize anlattı. Spor Yazarları Derneği'nin kampında, evet. Aralık'taki eğitim kampında ya da seminerinde neyse. Gördük, gözlerimizle de gördük. Eğitim aldık bu anlamda, tanık olduk. Ama uygulamada işte senin dediğin gibi Tansu abi bir türlü cesaret edemiyor hakemler. Niye edemiyorlar?
Şimdi ayağa basma yakalaması da çok zor hakemlerin ya.
Çok ama bazıları yakın. Çok bariz Tansu abi. Yani hani şöyle biz deriz ya halk ağzında kabak gibi ortada. Yani buna benzer bir sürü enstantaneler oluyor.
Şimdi mesela bugünkü maçta Muhammed Demir'in ayağına bastı birisi. Onu yakalaması çok zor hakemin.
Tansu abi sen dediğin istisnaları kabul ederek söylüyorum.
Evet.
Yani diyelim ki yardımcı görmedi, o görmedi, bu görmedi, şu görmedi. Ama bazıları çok ortada. Evet buyurun Sayın
Şöyle
Kınak.
Söyleyeyim. Ayağa basmayı yakalamak için ayağına basılmış olmak ya da ayağa basmış olmak lazım. Yani bir hakemin geçmişte birisinin ayağına bastıysa ya da ayağına basıldıysa onu yakalar abi. Ama... Yani futbol oynamış olduysa evet. Daha açıkça.
O zaman hakemlerin futbol oynamaktan...
Kesinlikle oynaması lazım.
Hakemleri bir kere kendi aralarında
Divada futbol oynuyorlar.
Tabii kendi aralarında
Divada 3-3 maç yaptılar. Bu hafta futbol oynadılar. Tabii. Bu çok önemli. Orada birbirlerine çatı çatı girecekler. Basacaklar. Faule maruz kalacaklar. Faul yapacaklar. Ki orada futbolcunun ne yaşadığını, ne hissettiğini, o acıyı da hissedecek hakem. O ayağa basmanın acısını hissedecek.
E bak şimdi, bak bir şey daha ilave ediyoruz. Bu anlattığın örnek, yani aralarında maç yapıyor olmalarıyla doğru orantılı olan çıkan iş. E orada iyi şeyler yapıldığı izlenim veriyor bana yani.
Tabii orada iyi şeyler yoktu.
Ben hiç oradan acabalı bir şeyim her geçen gün azalıyor. Daha doğrusu her program biraz daha azalıyor senden gelen bilgilerle. Bu iyi ama.
Güzel canım. O yüzden bu futbol oynamış olmak çok önemli. Bunu yakalayabilmek için bir defa futbolu bilmek lazım bir. İkincisi kafasının rahat olması lazım.
Süperlikten bahsediyoruz ama yani gördüğü şeyi niye vermiyor diye soruyorum. Aslında sorun bu.
Hakemler bazen kendilerini o derece kaptırıyorlar ki işte ayağıyla gol atıyor örneğin. Evet, evet. İşte öyle kaptırdığı zaman yakalayamaz. Hiçbir şeyi yakalayamaz. Görmez çünkü onu ona kaptırmış vaziyette. Üç, bir hakemin en büyük yanlış yapmasının sebebi daha önceki dakikalarda hata yaptığını düşünmüş olmasıdır. Tabii. Bu da sizin biraz önceki söylediğiniz cümleye geliyor. Standardının bozulması. Tabii. Eğer hakemlere 5. dakikada ben şurada hata yaptım diye düşüncesi varsa hakemin kafasında o bitmez. 85 dakika boyunca 85 tane yanlış yapar o hakem. Yani hata yaptığını hakemin düşünmemesi lazım. Düşünmediği zaman telafi unsurları falan da devreye giriyor. Çünkü insan beyninin duygusal yapısı ön plana çıkıyor.
Sıkıntı bu arada birçok maçta şuna dikkat ediyorum. Mesela tehlikeli oyun. Tehlikeli oyunda temas olduğu zaman direkt vuruş olması lazım. Adam yüzünü tutuyor. Hakem en direkt serbest vuruş. Şey.
Ya şimdi
kaç defa? En direkt serbest vuruşta temas yoktur yani bir kere.
Evet.
Tabii. Şimdi bunu şöyle kıvırıyorlar. Diyorlar ki ben temas olmadan önce düdük çaldım. Ya bırak arkadaş ya.
Temas olmadan önce de düdük de çalsan teması görüyorsun.
Tabii. Ya arkadaş indirelim döndüreye ya.
Tabii.
Akıllı ol. Tabii. Yönetici ol indirelim döndüreye. Yani en direkt bence ver penaltıyı abi.
Tabii.
Ver takdir görürsün ya.
Tabii.
Birçok insan penaltı vermemek için o korku var ya. Sağ içerisinde ürketlik. Daha önce hata yaptım korkusu, seyirci baskısı, takım baskısı, yönetici baskısı, soyunma odası, basılma korkusu, baskısı falan. Bunların hepsi hakemlere bu direkleri endireye çevirtiyor.
Yani beni de mesela kaç defa anlatırken şey yapıyor ya, kontrpiyede bırakıyor. Yani ben görüyorum adam yüzüne darbeyi alıyor, baba kaldırıyor elini, endirek serbest olur.
Tedavi oluyor hatta.
Yani şöyle şey var mı ya?
Evet, şimdi süremizde de doğru orantılı. Şu Kasımpaşa Beşiktaş maçına da bir değinelim. İlginç bir maç. Önder Özen Kasımpaşa teknik direktörü oldu.
Şimdi Önder Özen'in geçmişine baktığımız zaman gittiği her takımdan gönderilmiş bir teknik direktör.
Yani bir başarı öyküsü yok.
Yok. Şimdi Buksaspor'daydı. Bu üçüncü ligdeydi. Hacettepe'deydi. Ama tabii bir aşama yapmıştır, bir şeyler öğrenmiştir.
Takımın kadrosu fena değil yani Kasımpaşa.
Kasımpaşa kadrosu çok iyi kadro tabii. Yani çok iyi yerlerde olması gereken bir kadro. Belki iyi yönetilmedi. Belki çok rahat futbolcular paralarını falan alıyorlarsa. Evet. Sıkıntıları yoksa biraz da futbolcu hep kafasında soru işareti olacak. Acaba paramızı alır mıyız, alamaz mıyız falan. Onun için Önder Özen bir de Beşiktaş takımını tanıyor. Ama tanıyor da ne kadar tanıyor. Ne olur sahaya nasıl yansır. O çok
şey. Bir işin bir kaygısı olacağını pek düşünmüyorum. Şundan onun teknik direktörlük kapasitesi olmadığını zaten farkındadır Bilic herhalde. Benim kanaatim bu.
Tabii.
Yani ben Önder Özen'den bir teknik direktör çıkacağını hiç düşünmüyorum. Sportif direktörlük anlamında da gösterdiği performansın, benim görüşüm bunlar tabii. Tabii. Ben sadece kendi görüşümü ifade ediyorum. Ortaya koyduğu görüntü bazı oyuncuları bulma anlamında belki takdir edilebilir ama bir bütün olarak bakıldığında tartışmalı pek çok özelliği olduğunu düşünüyorum. En çok ilgimi çeken performansı şuydu. Beşiktaş'a sportif direktör oldu. İmza atma töreninde Fikret Orman'la beraber imzaları attılar. Basın mensuplarına açıklama yapıyorlar. Dediği şu. Ben Beşiktaş'a lale devri yaşatacağım dedi. Biz de o zaman televizyonda sabah spor manşet programındaydık. Canlı yayınlamıştık onu. Ben de şöyle demiştim. Yani daha tarih bilmiyor. Lale Devri'nin ne olduğu konusunda bir fikri olmayan bir spor adamı ama biliyormuş gibi böyle kamuoyuna iş yaparsan diğer işlere de bu yansır mutlaka. Beşiktaş acaba gerçekten doğru mu yaptı bu imzayla dedim. Çok küfür yemiştim hatırlıyorum. Doğru. Ama ortadaki malzeme de bu yani sonuçta. Hakemine bakalım.
Ha bir de teknik şey Önder Özen Fenerbahçe'de de çalıştı. Değil mi? Orada yararlı olsa Fenerbahçe bırakmazdı onu ya.
Evet.
Yani bir de öyle bakmak lazım.
Tabii tabii. Bütün bunların hepsine bütün olarak bakmak lazım. Ama tabii Önder Özen iyi bir futbol yorumcusu olabilir.
Olabilir.
Ve teorik anlamda bayağı birikimi de olabilir. Ki var olduğu kanaatindeyim. Evet. Maç yorumlarını, değerlendirmelerini izlemekten de geri kalmıyorum. Ne de diyeceğini merak ettiğim anlar olmuştur ama o iş başka, bu iş başka diye düşünüyorum.
Kamil Abitoğlu yönetici Beşiktaş maçı. Tecrübeli, bu sene de formda gidiyor. Artık hakemliğinin olgunluğunun son dönemine.
Maçın önüne çıkmayan bir adam Kamil Abitoğlu.
Yani oyuncularla hep iyi ilişki kurar.
Evet, ben de ona dikkat etmişimdir. Öyle çok sivri tarafları olmayan bir hakem yani.
Ama işte 6. hakemin Bülent Birincioğlu atanması yanlış olmuş. Şey mesela dikkat çeken bir konu var. Çarşamba günü Bursa gençler maçı oynandı. Gençler 2-0'dan maçı 3-2 verdi. Ve Uğur atıldı gençler. Hatta Mesut Bakkal'ın da bu konuda isyanı vardı. Evet, ikinci sarı kart konusu biraz sıkıntılıydı. Yani
çok sıkıntılıydı.
Sıkıntılıydı. Evet. Hatta Ulenberg'in bir şeyi var. Hakem eğitimcilerin hepsi bunu derdi. En son Ulenberg verdiği için onun üstüne yüklüyorum ben bu olayı. İkinci sarı kartınız net olmalı. Yani ikinci sarı kart tartışılmayacak abi. Yani, evet. Yani ya
zaten orada çarpıştılar. Birbirlerini yani, görmüyorlar bile. Yani
ona işte 1-2-3 falan dedi. Böyle bir şeyler kıvırdı etti falan. Şimdi
ya ona, biraz... bak ona 1-2-3 diye sayacağına bakan bu mu ne? Bakan, yani, ben yayında radyo yayınında söyledim. Daha 5. dakikada 3. faulünü yaptı bakan bu ya. Böyle giderse sarı kart görmesi lazım.
Şimdi,
sürekli kuralları
ilerlettiği için dedim. Şimdi o maçta dedim. Halis Özkahya
kaç puan vermişler Salih'e o maçta?
Medikana Sivas Balıkesir maçını yönetecek.
Tamam da şey gençler maçındaki
puanı... Puanını bilmiyorum. Ama düşük bir puan olsaydı bu maçı veremezlerdi. Yani demek ki başarılı bulundu. Artı o taraftaki yardımcı hakem Kemal Yılmaz Trabzon Galatasaray maçında şu yardımcı hakem. Yani şimdi tamam FIFA hakemi tecrübeli falan filan da... Ya,
zaten o attırdı Uğur'u.
İşte.
Tabii o, attırdı, o kaldırdı bayrağı.
Buyurun o attırdı. Şimdi Trabzon Galatasaray maçında Ali Palav'ın
mesela yaptığı. Gençler Birliği'nin yediği bir golden önce Fernandao faul yaptı. O kadar aleni bir faul ki gençler futbolcuya onu vermedi. Hemen ardından rövanş faulü olunca onu verdi ve de gitti. O top gol oldu Gençler Birliği'nin. Yani oyunun akışını, kaderini değiştirdi.
Merkez Hakem Kurulu'nun hata yapan hakemlere tekrar maç vermesi hakem camiasının dengesini bozuyor.
Peki bu rahatsızlığı aktarmıyorlar mı? Aktarıyorlardır. Ama bir şey değişmiyor yani sonuçta.
Ya, onlar da biliyorlar da fakat aslında vaktimiz de kalmadı da bir cümle Merkez Hakem Kurulu atama konusunda biraz da atama komisyonunda sıkıntılar yaşadı. Metin Tokat daha önce bu konularda etkindi. Son aldığım bilgilere göre artık Yusufoğlu bunu tek başına yapıyormuş bu işi.
Öyle mi?
Evet. Merkez Hakem Kurulu olmaktan çıkmış o.
Evet. Yusufoğlu
kurulu olmuş.
Komitesi olmuş.
Evet.
Tansu abi bitirdik.
Bitirdik mi yani?
Evet. Teşekkür ediyoruz sana. Tansu Polatkan çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum.
Ali Konak çok teşekkür
ben
ederiz.
Ben de teşekkür ederim. Tamam.
Şimdi veda edeceğim ama bu isimleri yanlış söylemeden veda etmeye çalışacağım Tansu abi. Teknik yapımdaki arkadaşımızın da canını sıkmadan şimdi vedaya geçebiliriz artık. Evet. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Yapımda Ali Suat Günek, teknik yapımda da Özkan Özden Koç'la birlikte. Ben Lütfü Özel. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere.
Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.